Ayrım 28, Danimarkalıyım, Henrik Brun, sayfa 297. Grado'nun ofisinde değil dışarıda görüşmek istemesine şaşırmıştı. Ama dışarıda da olsa yeterince güvendeydiler. Etrafta insanlar vardı ve burada istediklerini korkusuzca konuşabilirlerdi. İleride beyaz bankların oluşturduğu dairenin içinde elinde telefonla konuşarak ileri geri yürüyen Grado'yu gördü. Adımlarını hızlandırdı. Grado Ketil'i görünce elini kaldırıp selam verdi ve telefon konuşmasını bitirdi. Tokalaştılar.
''Merhaba Brandt.''
''Merhaba.''
''Konuşacak çok şeyimiz var anladığım kadarıyla.'' dedi Grado.
''Çok haklısınız.''
''Gelin şöyle oturalım.''
İşaret ettiği banka oturdular.
''Zdenka Jensen'in evine gidenler sobadan değilmiş. Onlar kimseyi göndermemişler.''
''Ben de inanmadım. Sizin aradığınız şebekenin adamları olabilir mi?''
''Başka bir ihtimal yok. Polis ve sobanın dışında bir soruşturmadan kimsenin haberi yok.''
''Beni ta başından beri izliyor olabilirler mi?'' diye sordu Ketil.
''Maalesef evet, en azından Ljubljana trenindeki yağmurluklu adamların sizi izledikleri kesin. Ha, bu arada takip edenleri atlatmak da üstünüze yokmuş.''
Gülümsüyordu Grado. ''Ne demek istiyorsunuz?''
''Siliş nasıl karga tulumba etkisiz hale getirip esir aldığınızı anlattı. Dinlerken gülmemek için kendimi zor tuttum.'' ''Bağlamanız hiç hoşuna gitmemiş, dersini almıştır herhalde.''
''Siliç nerede şimdi?'' diye sordu Ketil.
''Hala bir haçta, sizi artık izlemekten vazgeçtikleri için o ve adamları kendi araştırmalarına devam ediyorlar.''
''Adamları mı?''
''Evet, orada ona yardım eden 5-6 adamı var. Siz ona saldırdığınızda çok şanslıymışsınız. Adamlarına biraz gidip dinlenmeleri için izin vermiş, sizi rahatlıkla izleyebileceğini söylemiş. Ama kendi becerisini abartmış biraz.'' dedi Grado ve yine kahkahalarla güldü.
''Vay canına, neden ona yardıma gelmemişler? Bizi kolaylıkla aklayabilirlerdi.''
''Sova ajanlarının hiçbiri Siliç'in otel odanızda elleri arkadan bağlı oturduğunu tahmin edememiş.'' GPS'ten onun otelde olduğunu görebiliyorlarmış. Hatta gidip odasının kapısını da çalmışlar. Ama sonra bir kadın bulduğunu, gönül eğlendirdiğini sanıp vazgeçmişler. Hatta içlerinden biri Siliç'in o anda Siboniki becerdiğini bile söylemiş. Ajanlar dünyasında hiç kimse çok gerekli olmadıkça operasyon aşamasındaki meslektaşını rahatsız etmez. Hele hele bir de cinsel içerikli bir görevdeyse hiç yaklaşmazlar. Otel personeli Siliç'i çözdüğünde adamlarıyla bir araya gelebilmiş. Bunları anlatırken çok utanıyordu dedi Grado gülerek.
Anladığım kadarıyla birbirinizden pek hoşlanmıyorsunuz dedi Ketil.
Şöyle söyleyeyim, olaylar bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Onun Bosna'da yaptığı benim görev alanım dışında uğraştıkları mesele benim yoğunlaştığım bir vaka da değil.
Ketil başını sallayarak dinlemeye devam edeceğini gösterdi. Grado devam etti.
''Arkadaşın Michael'ı kimin öldürdüğünü ortaya çıkarabilmek için birbirimizin yardımına ihtiyacımız var. Ben dürüst davranıp kartlarımı açık oynayacağım. Umarım siz de aynısını yaparsınız.''
''Peki.'' dedi Ketil. ''Başka ne diyebilirdi?''
''Önce biz bu işin sigara kaçakçılığı işi olduğunu düşünmekle hata etmişiz.'' dedi Grado.
Ketil şaşırmış görünmeye çalışarak ''Ya neymiş peki?'' dedi.
''İnsan ticareti. Michael Jensen Balkanlardan İtalya'ya insan kaçırıyordu.''
''İlginç. Nereden biliyorsunuz?''
''Sova uzun süredir biliyormuş. Bana söylememişler.'' dedi Grado.
Ketil bir an durum değerlendirmesi yaptı. Grado'nun söyledikleri daha da anlam kazanıyordu.
Zira Franco Tudic'in Siliç ve bakanlıktan bir adamla Portoroz'da polis yetkililerinin ve Grado'nun katılmadığı bir toplantı yaptıklarını biliyordu.
Grado'nun bu olaydan haberi olup olmadığını söylemesinin bir anlamı yoktu. Şimdi ileri bakmak gerekiyordu ve genel anlamda Grado sözüne inanılacak bir insana benziyordu.
''Sigara kaçakçılığı ya da insan kaçakçılığı olmasının bir önemi var mı şebeke ortaya çıkarılacaksa?'' diye sordu Ketil.
''Hayır, hiç önemi yok. Ama İğnes'in üzerinde çalıştığı Moldovyalı kadınlar olayıyla Michael Jensen'ın öldürülmesi arasında bağlantı var.''
Ketil soran gözlerle Grado'ya baktı. ''Grado, bunu sadece ben ve polisin bazı teknisyenleri biliyor. Ama size de söylüyorum, çünkü size güveniyorum. ve şu dakikadan itibaren de birlikte çalışacağımızı düşünüyorum dedi ve Ketil'in gözlerinin içine baktı.
Bana güvenebilirsiniz dedi Ketil. Grado derin bir nefes aldıktan sonra anlatmaya devam etti. Artık ne insan kaçakçılığı ne kadın ticareti soruşturmaları bende. Her ikisi de Sova'ya devredildi. Ama anlam veremediğim bir şey var ve bu da bana devlet katında birilerinin bu işin içinde olduğunu düşündürüyor. Bu yüzden ben de kendi soruşturmamı başlattım. Bu soruşturmada Moldovyalı kadınların bulunduğu kamyonu Michael Jensen'in kullandığını gösterdi.
Demek öyle dedi Ketil sesine çok şaşırmış ifadesi katmaya çalışarak.
Adamların Michael Jensen'in kullandığı kamyonda kadınların izlerine rastladılar. Ne olmuş bilmiyorum ama en azından kadınlar serbest bırakılmışlar. Aynı akşamda Michael Jensen öldürülmüş. Bence katiller ortaya çıkarılacaksa olayın bu kısmının da soruşturulması önemli.
Ama kadın tüccarlarıyla kaçakçılık şebekesini yönetenler aynı adamlar değil mi diye sordu Ketil.
Öyle ama kadınlar olayıyla ilgili elimizde yeni ve taze ipuçları var. Ben de bu ipuçlarından yola çıkarak çalışıyorum. Silic ise Bosna'daki genel ipuçları üzerinde çalışıyor olmalı. Benden önce davranırsa ne âlâ.
Ketil sorunun cevabını bilmiyormuşçasına polis kadınların ifadesini almış mı diye sordu.
Hem evet hem hayır. Bana bu işte devlet yetkililerinin de parmağı olduğunu düşündüren nokta da işte burası. Polisler kadınlarla çok yüzeysel bir konuşma yapmışlar. Aldıkları ifadeler kullanılamayacak kadar gayri ciddi. Sanki birileri bu olay ortaya çıkmasın diye uğraşıyor.
Bu kişi ya da kişilerin kim olabileceği konusunda bir tahmininiz var mı?
Henüz yok ama sonunda öğreneceğiz. Öncelikle kadınların kime teslim edileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Avusturya, İtalya ya da burada kullanılacak olsalar da bu ülkelerden birileri bu kadın ticaretini organize ediyor ya da edilmesine göz yumuyor.
Kadınların yeniden ifadelerini aldırabilir misin?
Hayır. Bu sistemin içindeki kişinin şüphelendiğimi öğrenmesine yol açar, tedbirlerini alır, delilleri karartırlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden sizle parkta buluştum.
Ben ne yapacağım peki?
Sizden hiç fark ettirmeden Sanye'nin patronunun bu olaylar hakkında ne kadar bilgisi olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Josip Österreicher, onu cenaze töreninde gördünüz değil mi?
Evet, o yüzden bana telefonda bunu sordunuz.
Öyle denebilir. Österreicher bir yandan bunun ortaya çıkarılmasına çok yardım etti. Michael Jensen'le ilgili tüm belgeleri bize verdi. Kamyonun teknik incelemesi için çok yardımları oldu. İşin içinde olsa tüm izleri ortadan kaldırırdı. Tüm bunlar onun bu işin içinde olmadığını gösteriyor dedi Grado ve bir sigara yaktı ve devam etti. Öte yandan Michael Jensen'in ölümünün hemen ardından birileri Josip Österreicher'in evine girmiş. Bosnalı hizmetçilerine saldırmış. Aralarında bağlantı yoktur belki ama aklımı kurcalamaya devam ediyor.
Neden?
Österreicher kendisi şikayette bulunmadı. Karısı Helle Madsen polisi arayıp olayı bildirdi. Anladığım kadarıyla polise gidip gitmeme konusunda aynı fikirde değillermiş ve tartışmışlar. Österreicher polisi bu işe karıştırmak istememiş.
Bu yüzden anlattıklarından daha fazlasını bildiğini düşünüyorsunuz öyle mi?
İşin içindeyse şebekenin evinde de bir şeyleri ortadan kaldırmaya çalıştığı düşünülebilir. Belki onlara borçludur. Bilmiyorum ama tüm bunları öğrenmek için size ihtiyacım var.
Ne yapacağım?
Österreicher'in Michael'ın yaptığı işi bilip bilmediğini ortaya çıkaracaksın. Özellikle bu kadınların taşınması olayı hakkında. Onunla bir şekilde ilişki kurmalısınız. Sonuçta birçok sorunun cevabını bulmak isteyen Michael'ın eski bir dostusun. Buna hayır diyemez. Sonra size söyledikleriyle bana ve adamlarıma söylediklerini karşılaştırırız.
Kimse ne üzerinde çalıştığınızı bilmesin diye bunları yaptırmak için bana ihtiyacınız var öyle mi?
Öyle. Artık bu soruşturmayı yapma yetkim yok biliyorsunuz.
Ketil kısa bir süre düşündü. Österreicher'den aynı şekilde şüphelendiğini, hatta bir saat sonra Danimarka Büyükelçiliğinde Helle Madsen'le görüşeceğini söylemeli miydi acaba? Hayır, gerek yoktu. Ketil konuşmayı yeniden genel soruşturma konusuna getirdi.
Peki insan kaçakçılığı olayı ne oldu? Onu soruşturmaya da mı yetkiniz yok?
Siliç ilgileniyor. Endişelenmenize gerek yok. Halledecektir.
Grado söylediklerinden emin görünüyordu. Öncelikleri konusunda da kararlıydı. Ketil bir şey yokmuş gibi davranmayı tercih etti. Bu arada Ines'le birlikte kendi soruşturmalarına devam edebilirdi. Tabii Ines, Velika Kladusa'da bir şeyler bulabilirse.
Şimdi her şey daha da basitleşti dedi Ketil.
Evet, Ines Sivonik nerede, ne yapıyor?
Evde diye cevap verdi Ketil.
İnşallah bir şeyler yazmıyordur.
Hayır, tabii ki yazmıyor. Siliç'e söz verdi, bekleyecek. Karşısında da Siliç, olay çözülünce ona haberin tüm ayrıntılarını verecek. Her ne kadar biz Bosna'da yem olarak ortada dolaşmıyorsak da umarım sözünü tutar.
Haklısınız, Siliç vermese ben veririm dedi Grado.
Ketil konuşmayı Ines ve habercilikten uzaklaştırmaya çalışarak, peki beni takip edenler ne olacak diye sordu.
Size zarar veremezler. Öyle bir şey isteselerdi bunu çok önceden yapabilirlerdi. Ama yine de ıssız yerlerde dolaşmamaya çalışın. Yine ortaya çıkarlarsa haberimiz olsun. Dış görünüşleri, giysileri, arabalarının plaka numarası gibi ne toplayabilirsiniz bana bildirin dedi Grado.
Ketil başını sallayarak onayladı. Grado devam etti.
Şu andan itibaren ilişkimizi sıkı tutalım. Österreicher'le konuşur konuşmaz beni arayın. Cumartesi günleri de çalışıyor. Sanye'nin merkezine gidin ve arkadaşının ölümünden şoka girmiş bir eski dost gibi konuşun. Zaten şoktasınız hala.
Krajina'da bir yer, Hırvatistan. İğnesin boynuna dayalı namlunun ucunda susturucu takılıydı. Oracıkta sessizce ölü vereceğini düşünmek çok korkutucuydu. Gözünü bile kırpmadan adam öldürebilecek çete elemanlarının tetiği çekmesiyle sonu gelebilirdi. Ölürse cesedinin bulunmasını ve fazla bozulmadan bir insana yakışır bir şekilde toprağa verilmeyi umuyordu. Ama öldürürlerse cesedini saklarlardı. Belki nadasa bırakılmış bir tarlaya gömerlerdi ve kimse bulamazdı. Arabanın arka koltuğunda iki yanında oturan bu adamlar amatör değillerdi, işlerini şansa bırakmazlardı. Ellerinin arkadan bağlandığı yetmiyormuş gibi sağında oturan adam silahı ona doğrultmuştu. Öndeki iki kişi ise devamlı trafiği izliyor, içinde bulundukları yeşil Opel'le Çinlileri taşıyan kamyonun hemen arkasında yollarına devam etmeye, araya başka bir arabanın girmemesini sağlamaya çalışıyorlardı. Ines gözlerini kamyondan ayırmıyordu. Arabayı kullanan adamla yanında oturanın ensesinde birikmeye başlayan ter damlaları gözüne çarptı. Arabanın içinde yoğun bir ter kokusu vardı. Küçücük arabaya 5 kişi sıkışmıştı ve gergin hava hepsinin terlemesine neden oluyordu. Ines belki iç çamaşırlarının terden sırılsıklam olmasından, belki öldürüleceği korkusuyla titremeye başladı. Neyse ki hala hayattaydı. Kendini toplamalı, sonuna kadar mücadele etmeliydi. Hiç durmadan konuşmaya devam ediyordu. Söylediklerinin ne olduğunun, adamları provoke edip etmediğinin hiç önemi yoktu. Konuşarak yanındakilerin kendisinin de bir insan olduğunu, mezbahaya götürülen bir hayvan olmadığını düşünmelerini sağlamaya çalışıyordu.
Son gördüğümde üstündeki Adidas tişört daha çok yakışmıştı sana dedi yanında eli silahlı oturan adama.
Adamı Trebnia'ya giderken ve dönerken otobüste görmüştü. Otobüste Ketil'i takip eden deri ceketlilerden biriydi. Üstünde hala aynı ceket vardı. Altına ise siyah bir tişört giymişti.
''Teşekkür ederim ama sen o tişörtü maalesef bir daha hiç göremeyeceksin.'' dedi adam ve namluyu biraz daha ittirdi.
İğnesin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulunca adamın tepkisi aslında çok olumluydu. Cevap vermişti çünkü. Artık bir diyalog başlatmak için şans doğmuştu. Diyaloğun konusu iğnesi öldürmekle ellerine bir şey geçmeyeceği olacaktı.
Sizi Ketil Brandt'la gördü. Poliste ayrıntılı eşkaliniz var. İstihbaratçılar da sen ve arkadaşının dış görünüşünü çok iyi biliyorlar. Her yerde aranıyorsunuz dedi İğnes ve yan gözle adı Yus olan adama baktı.
Önde şoförün yanında oturan ve çetenin reisi olan Boris adlı adam geri dönerek ''Çok yazık, yakalanışımızın haberini yazamayacaksın. Yazmayı bırak, haberin bile olmayacak.'' dedi.
Sırp Hırvatça konuşuyordu ama Slovence'yi çok iyi anlıyordu.
Yus ve İğnes'in öteki tarafında oturan Lloyd ise Sloven'di.
Yus iğnesi fabrika duvarının yanında yakalayıp fabrika binasının içine getirince Boris kontrolü devralmıştı. İğnes, Yus'u fabrika binasına girince tanımıştı. Adidas tişörtlülerden biriydi. Boris ilk eş İğnes'in üstünü aramış, telefonunu alıp çağrıları kontrol etmiş, ardından duvara fırlatıp parçalamıştı. Sonra da adamlarına hazırlanmaları için talimat vermiş, onlar da Çinlileri hızla kamyona doldurmuşlardı. Arabayı kullanmakta olan adam ise İğnes'in ellerini arkadan bağlamıştı. Adı Radovan'dı. İğnes'in ellerini bağladıktan sonra fabrikanın içinde ortalık bir yerde bir sandalye üzerine oturtmuşlardı. Boris sakin bir ifadeyle İğnes'i sorgulamaya başlamış, adını, mesleğini, orada ne yaptığını ve yalnız olup olmadığını sormuştu. İğnes, Boris'in sorularının çoğuna doğru cevaplar vermişti. Boris de sorduğu soruların birçoğunun cevabını biliyordu. Bu yüzden yalan söylemenin bir faydası olmayacaktı. Sova'nın İğnes'in bulunduğu yeri tam olarak bildiğini bile söylemişti ama adamları buna inandıramamıştı. Birçok konuda çok iyi bilgilendirildikleri belliydi. Otel odasında bağlayarak bırakmasalar Siliç adamlarıyla birlikte çok yakınlarında olabilecekti. Ya da merdivene tırmandığında arasa Siliç durumdan haberdar olacaktı. Ama işte çete tarafından esir alınmıştı ve öldürülmeyi bekliyordu. Arabaya tıkıp kamyonun peşine takıldıklarında öyle söylemişlerdi. Hırvatistan içinde epeyce ilerlemişlerdi ama hala Krajina bölgesindeydiler ve etraf oldukça ıssız görünüyordu. Adamlar hala gergindiler ama Çinlileri kamyona doldurup yola çıktıktan ve hiç sorun yaşamadan Velika Kladusa'nın kuzeyinden sınırdan geçip Bosna'dan ayrıldıktan sonra kendilerine güvenleri geri gelmişti. Kendileri de konuşmak ister gibiydiler. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu İğne, sorusuna bu kez sırf hırvatça sormuştu. ''Yerinde olsam ben de bilmek isterdim. Yakınlarda küçük bir evimiz var. Oraya götüreceğiz seni.'' dedi Boris. İğnes yutkundu demek az zamanı kalmıştı. ''Siz nerelisiniz? Sırbistan'dan mı? Ya da Bosnalı Sırp mısınız?'' diye sordu İğnes. Sorusunu önde oturan Boris ve arabayı kullanan Radovan'a sormuştu. ''İkisi de değil. Boşnağız ama gerçek boşnaklardan değiliz. Çünkü Sırplarla işbirliği yapmakta herhangi bir sakınca görmüyoruz. Bilmem anlatabildim mi?''
''Abdiç'in kanatları altında mıydınız?'' diye sordu İğnes.
Cevap gelmedi. Demek ki cevapları evetti. İğnes daha da korkmaya başladı. Fikret Abdiç'in adamları savaş esnasında canavarlıklarıyla adlarından söz ettirmişlerdi. Acımasız, vahşi ve gözünü bile kırpmadan adam öldüren katillerdi hepsi. Fikret Abdiç, Velika Kladusa'da yaşayan Bosnalı Müslüman girişimci bir iş adamıydı. Savaş esnasında halkından yana çıkmak yerine savaştan para kazanmayı tercih etmiş, Bosnalı Sırplarla işbirliği yapmıştı. Dipnot, Fikret Abdiç 1939, 2002'de savaş suçları nedeniyle 20 yıla mahkum edilmiş, Hırvat Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu üzerine 2005'te cezası 15 yıla indirilmiş ve 10 yıllık mahkumiyetin ardından 2012'de salıverilmiştir.
''Siz Abdiç'in eski adamları mısınız?'' diye yine sordu İnes.
''Evet öyleyiz, bazılarımız. Kendisi ortada olmasa da eski bağlantıları rafa kaldırmanın bir anlamı yok değil mi?''
''Michael Jensen ne zamandır şoförlüğünüzü yapıyordu?''
Alacağı cevapların önemi olmasa da konuşmayı devam ettirmekti amacı. ''Yıllardır sadık bir elemanımızdı. Karılar işin içine girince hata yaptı zavallı. Bize böyle kazık atılır mı?''
''Hanginiz öldürdü onu?'' diye sordu İğnes ve sırayla adamlara bakmaya başladı. Boris küstahça bir kahkaha patlattı. Kral gülünce gülen soytarıları gibi arabadaki diğer adamlar da gülmeye başladılar.
''Nereden bilelim şimdi? Unuttuk gitti.'' dedi Boris. Diğerleri yine güldüler. ''Başka bir şeyi daha bilmek istiyor musun?'' dedi Boris ve neredeyse İğnes'in evet demesini bekler gibi baktı. İğnes başını evet anlamında salladı. ''Bilsem de söylemem. Biz birbirimizi ispiyon etmeyiz asla. Birazdan senin icabına baktıktan sonra da bu kural geçerli olacak.''
İğnes'in hissettiği çaresizlik beyninden süzülüp tüm bedenine yayılmaya başladı. Biraz önce adamları konuşturarak oluşturduğu azıcık umut da kaybolup gitmişti. Öne eğildi, başını dizlerinin arasına soktu, bir süre öyle oturdu. Sonra başını kaldırdı ve ''Bırakın beni gideyim.'' dedi yaşlı gözlerle.
Adamlardan tepki gelmedi. ''Söz veriyorum, kimseye söylemem. Ben söylemezsem sizi kimse bulamaz. Söz veriyorum size.'' dedi İnez ve iki yanında oturan adamlara bakmaya başladı. Boris gözlerini yoldan ayırmadan ve arkaya dönmeden konuşmaya başladı. ''Sen demin Danimarkalı'dın senin bildiğin her şeyi bildiğini söylemedin mi?'' ''Evet, ama kim olduğunuzu ve sizi nerede bulduğumu bilmiyor. Hem kaldığınız yeri de boşalttınız.'' diye cevap verdi İnez.
''Söylediklerine inanmam için sana güveniyor olmam lazım. Ama ben sana güvenmiyorum.'' dedi Boris ve Radovan'a baktı. ''Kamyonu solla, şoföre eve giden yolu göster.''
Kamyonu solladılar ve Radovan hemen sağa sinyal vererek şerit değiştirdi. Dar bir yola saptılar. Kamyon peşlerinden devam etti. Geldikleri bir orman başlangıcına benzeyen sık ağaç ve çalılıklarla kaplı bir yerdi.
Balkanlarda bir yer. Şansını denemekten başka çaresi yoktu. Ne kadar riskli olursa olsun o adamla konuşmaya çalışacaktı. Adamın yaptığı işten utanan, rahatsızlık duyan biri olduğunu hissediyordu. Öyleyse kendisini anlayışla karşılayabilirdi. Yoksa diğerleri gibi acımasız biri miydi? Öyleyse ölümlerden ölüm beğenmesi gerekecekti. Sırtını duvara dayamış, dizlerini karnına ve göğsüne çekmiş beton zeminde oturuyordu. Dün yemek yedikleri yerde bulduğu kağıt parçası yanında duruyordu. Oturduğu yerden uzanıp şiltenin üstündeki çarşafın fermuarını açarak sakladığı kalemi çıkardı. Artık yazmaya başlayabilirdi ama yine de korkuyordu. Acaba imdat çığlığını doğrudan mı dile getirmeliydi, yoksa ortaya çıkınca inkar edebilmesi için şifreli cümlelerle mi yazmalıydı? Şifreli yazarsa şoför satır arasında ne demek istediğini anlayabilir, kim bilir belki yardım da edebilirdi. Belki durumun ciddiyetini kavrayamayabilirdi. Peki şoför dilini tutamazsa veya başka bir şekilde Darko'nun haberi olursa ne yapacaktı? O zaman ne yazmış olursa olsun önemi kalmayacaktı. Sonuçlarını düşününce korkudan titredi. Birkaç dakika daha oturduğu yerde duvara bakarak karar vermeye çalıştı. Elinde o kağıt parçasından başka kağıt yoktu ve bir yenisini bulmak da çok zordu. Bir daha böyle bir şans çıkacağı varsa bile kim bilir ne zaman karşısına çıkardı. Bacaklarını biraz uzattı, dizlerini birleştirip kağıdı bacaklarının arasına sıkıştırdı. Apış arasında hala acı duyuyordu. Bacaklarını açarsa acı azalıyordu. Gözlerini kapattı. Biraz sonra yarından sonra başına gelecekleri düşününce içi sızlamaya başladı. Yanlış anlamaya neden olmayacak şekilde doğrudan yazmaya karar verdi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 308.